kül rengi gözlerinin büyüleyici parıltısıyla kadın güzelliği karşısında duyarlı olan adamcağızı uyandırdı. Monsieur Larange dün Madame de Morlaix'inde dünyanın sonunun nasıl olacağını söylemişti ona. Geceleyin alevlerle sarılmış ya da soğuktan ölmüş ay gibi bembeyaz dünya görüntülerini düşlerinde görerek korkup korkmadığını sordu. Zorlama bir çapkınlıkla konuşurken Teres'te salonun pencereler karşısındaki duvarını baştan başa kaplayan maun kitaplığa bakıyordu. Pek fazla kitap kalmamıştı ama kitaplığın alt tarafında boylu boyunca uzanan silahlarıyla bir iskelet vardı. Bu kadıncağızın evinde kafatasının üzerinde yeşil bronzdan bir miğfer, parçalanmış göğsünde ise zırhının aşılmış pullarını taşıyan bu Etrusk savaşçısıyla burun buruna gelmek şaşırtıyordu insanı. Şekerleme kutuları, yaldızlı porselen vazolar, luzern, reki hatırası, mermer çamurundan yapılmış Meryem heykelleri, ufak oyma işleri arasında perişan bir vahşi gibi uyuyordu. Madame Marmite, dulluk yaşamının maddi zorlukları sonucu kocasından kalan mesleki kitapları satmış, arkeoloğun topladığı eski eşyalardan bu Etrusk savaşçısını alıkoymuştu yalnızca. Bunun nedeni kendisinin ondan da kurtarılmaya çalışmamış olması değildi. Marmet'in eski meslektaşları ona da bir yer bulmuşlardı. Paul Vance müzeler yönetimince Louvre için satın alınmasını sağlamıştı. Ama zavallı dul ondan hiç ayrı kalmak istememişti. Yeşil bronzdan miğferli, ince altın yapraklarla kuşaklanmış bu savaşçı ile birlikte gururla taşıdığı adı da kaybedecekmiş, Kitabeler Akademisi üyelerinden Louis Marmet'in dul karısı olmaktan da çıkacakmış gibi geliyordu ona. Üzülmeyin madam, bir kuyruklu yıldızın dünyaya çarpması bugünden yarına gerçekleşecek bir şey değil. Böyle rastlantılar son derece uzak bir ihtimaldir. Madame Martin, dünyanın da insanlığın da hemen şimdi yok olmaması için ciddi bir sakınca görmediğini söyledi. Yaşlı Lagrange derin bir içtenlikle bir şaşkınlık çığlığı kopardı. Tufanın gecikmesi çok önemliydi onun için. Madame Martin yüzüne baktı. Kel kafası karaya boyanmış birkaç tel saçı zar zor besliyordu. Göz kapakları hala güleç gözlerinin üzerinde birer paçavra gibi duruyordu. Sarı yüzünden uzun uzun deriler sarkıyor. Giysilerinin altında kupkuru bir beden bulunduğu seziliyordu. Teres yaşamı seviyor diye düşündü. Madame Marmite de dünyanın sonunun bu denli yakın olmasını istemiyordu. Monsieur Lagrange dedi, siz salkım çiçekleriyle kaplı pencereleri, nebadat bahçesine bakan güzel bir evcikte oturuyorsunuz değil mi? Çocukluğumun Nuh'un gemilerini, eski kutsal kitapların dünya cennetini düşündüren o bahçede yaşamak büyük bir zevk gibi geliyor bana. Ama Monsieur Lagrange hiç de memnun değildi. Ev küçüktü, düzensizdi, fare doluydu. Madame Martin, insanın hiçbir yerde rahat bulamadığını, her yerde gerçek ya da simgesel fareler, huzurumuzu kaçıran küçük yaratık orduları bulunduğunu kabul etti. Gene de Nebadat bahçesini severdi. Hep gitmek isterdi oraya ama hiçbir zaman gidemezdi. Müzyum vardı bir de. Oraya da hiç adımını atmamıştı, çok merak ediyordu. Monsieur Lagrange güleç, mutlu, orayı kendisine gezdirme önerisinde bulundu. Eviydi orası. Hava taşlarını gösterecekti ona. Müzyumda sergilenen hava taşları vardı. Madame Martin, hava taşının ne olduğunu bilmiyordu. Ama kendisine müzyumda ilk insanların işledikleri rengeyi kemikleri, üzerlerine ırkları çoktan kaybolmuş hayvan resimleri kazılmış fil dişi tabakaları bulunduğunun anlatılmış olduğunu anımsadı. Bunun doğru olup olmadığını sordu. Lagrange artık gülümsemiyordu. Somurtkan bir ilgisizlikle bu nesnelerin başka bir meslektaşını ilgilendirdiğini söyledi. Ya dedi Madame Martin, sizin alanınız dışında demek. Bilginlerin meraklı kişiler olmadıklarını, onlara kendi alanlarına girmeyen şeyler üzerinde sorular sormanın saygısızlık olduğunu anlıyordu. Lagrange'ın bilim alanındaki kaderinin bilim alanındaki taşlar olduğu doğruydu. Bu onu kuyruklu yıldızları incelemeye götürmüştü. Ama bilge bir adamdı. 20 yıldır kentteki akşam ziyafetleri dışında pek bir şeyle ilgilendiği yoktu. Lagrange gidince Kontes Martin, Madame Marmite kendisinden istediği şeyi söyledi. Gelecek hafta Fiesole Miss Bell'e gidiyorum. Siz de benimle geliyorsunuz. Madame Marmet araştırıcı gözlerinin üstündeki sakin alnıyla bir süre suskun kaldı, usulen reddetti, nazlandı ve razı oldu. 7. Hamalların koşuştuğu, tozun dumanın gürültülerin arasında camlardan düşen mor aydınlığın altında yük arabalarının gidip geldiği garda Marsilya Ekspresi hazırdı. Vagonların açık kapıları önünde uzun paltolu yolcular gidip geliyordu. Kurumdan, tozdan göz gözü görmez olmuş, galerinin ucunda aynı bir dürbünün ucundaki gibi küçük bir gökyüzü kavisi beliriyordu. Bir avuç içi kadar yolculuğun sonsuzluğu. Kontes Martin ile Madame Marmet arabalarına yerleşmişlerdi bile. Etraflarında minderler üzerinde sağa sola saçılmış gazeteler, çantalarla yüklü filenin altında oturmaktaydılar. Colette görünmemişti. Madame Martin de beklemiyordu onu artık. Oysa garda olacağına söz vermişti. Yola çıkmak için hazırlıklarını yapmış, yayıncısından da Blendikes'in parasını almıştı. Provence bir akşam Debili rıhtımındaki katına getirmişti onu. Yumuşak başlı, nazik bir ruhsal coşkuyla, safça bir neşeyle dolu görünmüştü. Madame Martin o gün bugündür hem bir deha hem de böylesine özgün, çarpıcı, kendine özgü bir adamla, eğlenceli bir çılgınlığa sahip bir adamla, samimi günahlarla, masumluklarla dolu, mahvolmuş bir yaşlı çocukla birlikte yolculuk etmenin zevkini çıkaracağını düşünüyordu. Vagon kapıları kapanıyordu, onu beklemiyordu artık. Bu iradesiz, serseri ruha güvenmemesi gerekirdi. Makine boğuk boğuk soluk almaya başladığı sırada Madame Marmet pencereden dışarıya bakarken sakin sakin "Monsieur Colette geliyor galiba" dedi. Yamru yumru kafasındaki şapkasını geriye atmış, sakallı, bakımsız, eski bir heybeyi sürükleyerek, bir ayağında topallaya topallaya peronu izleyerek geliyordu. Korkunç bir görünüşü olduğu söylenebilirdi. 50 yaşındaydı ama genç görünüyordu. Mavi gözleri öylesine duru, öylesine ışıl ışıldı, sararmış çökmüş yüzünde öylesine saf bir cesaret kalmıştı ki, bu batakçı, yaşlı adamdan öyle bir şair, bir ressam gençliği, şairlere ressamlara özgü bir ölümsüz gençlik fışkırıyordu ki, 50 yaşında olmasına karşın sanki çiçeği burnunda bir delikanlıydı. Teres onu görünce yanına böylesine garip bir yol arkadaşı aldığına pişman oldu. Her kompartımana kısa ani bakışlar atarak ilerliyordu. Bakışları kötü, kuşkulu bir ifade kazanıyordu yavaş yavaş. Ama iki hanımın bulunduğu kompartımana gelince Madame Martin'i tanıdı, öylesine tatlı gülümsedi, öyle okşayıcı sesle merhaba dedi ki yarı kopmuş saplarından asıldığı çok eski heybesi bir yana bırakılırsa az önce garda dolaşan korkunç serseriden eser kalmazdı üzerinde. Çantasını büyük bir dikkat ve özenle düzgün kül rengi bezlerle kaplanmış çantalar arasına fileye yerleştirdi. Burada göze batıcı pis bir leke oluşturdu çantası. Kan rengi bir fon üzerinde sarı çiçeklerle süslü olduğu görüldü o zaman. Colette pek keyifliydi. Madame Martin'in Karmelit rahibelerinin içini andıran pelerinini övdü. Kusura bakmayın hanımlar diye ekledi sonra. Geç kalacağım diye korktum. Bu sabah Saint Severin'de Meryem Kapellası'nda bizler gibi, biz zavallı günahkarlar gibi, kamış flütler gibi göğe doğru yükselen o güzel sütunlar altında saat 6 ayinine gitmiştim. Ya dedi Madame Martin, bugün de dindarlığınız üzerinde demek. Sonra ona kurduğu tarikatın ipini de götürüp götürmediğini sordu. Ciddi, sıkıntılı bir hal aldı. Korkarım ki Monsieur Provence bu konuda saçma sapan bir sürü yalan söylemiş size madam dedi. İpimin bir kapı çıngırağı ipi olduğunu yayıyormuş salonlarda. Hem de ne çıngırak, öyle duydum. Kendini öylesine aşağılıkça uyduruklara kaptırabilmesi çok üzdü beni. Benim ipim simgesel bir ip madam. Ona bir yoksul, yoksulluğun kutsal olduğunun, dünyayı yoksulluğun kurtaracağının simgesel bir belirtisi olarak dokunduktan sonra giysilerin altında taşınan bayağı bir ipten başka bir şey değil. Yalnız yoksullukta hayır vardır. Bunun için Blantikes'in parasını alalı beri haksız ve acımasız buluyorum kendimi. Çantama bu dinsel iplerden birkaç tane koyduğumu bilmekte fayda var. Sonra kurumuş kan rengindeki korkunç heybeyi gösterdi parmağıyla. Kötü bir papazın verdiği bu mayasız ekmeği, Monsieur de Mastre'nin yapıtları, gömlekleri ve başka ıvır zıvırı da koydum dedi. Madame Martin gözlerini kaldırdı, biraz ürkmüştü. Madame Marmet her zamanki gibi sakindi. Tren, kenar mahallelerin çirkinlikleri içinde kenti hüzünle çevreleyen şu kara saçak üzerinde ilerlerken, Colette cebinden bir defter çıkarıp karıştırmaya başladı. Serserinin bedeni içinde saklı duran yazıcı kimliği ortaya çıkıyordu. Colette hiç de öyle görünmek istemezdi ama tam bir kağıt meraklısıydı. Kahvede aklına gelen şiir parçalarını yazdığı ufak kağıt parçalarını bir de devamlı üzerinde taşıdığı ve yolda karşılaştığı arkadaşlarına geceleyin sokak fenerlerinin altında okumaya hazır olduğu, kirlenmiş, lekelenmiş, kıvrım yerlerinden yırtılmış, 12 kadar övgü mektubunu kaybedip kaybetmediğine baktı. Hiçbir şeyin eksik olmadığına kanaat getirdikten sonra cüzdanındaki açık bir zarftan bir mektup çıkardı. Uzun süre gizemli bir küstahlıkla elinde salladı durdu. Sonra Kontes Martin'e uzattı. Bir takdim mektubuydu bu. Marquise de Roux vermişti kendisine. Comte de Chambrun çok yakın bir akrabası olan Fransız kraliyet ailesinden bir prensese. Floransa kapılarında yalnız başına yaşayan dul yaşlı bir prensese götürülecekti. Uyandıracağı etkinin tadını çıkardıktan sonra belki de bu prensesi görmesinin yakın olduğunu, onun iyi olduğu kadar dindar bir kimse olduğunu söyledi. Gerçek bir büyük kadın, büyüklüğünü giysilerle şapkalarla göstermeyen bir kadın diye ekledi. Bir gömleği 6 hafta boyunca bazı daha da fazla giyermiş. Mahiyetindeki kişizadeler topuklarına düşen kirli mekirli çoraplarla dolaştığını görmüşler. Büyük İspanyol kraliçelerinin erdemleri onda yaşıyor. O kirli çoraplar işte gerçek zafer onlarındır. Mektubu geri aldı, cüzdanına koydu. Sonra boynuz saplı bir bıçak çıkardı. Bastonunun sapında daha yeni başlamış bir heykelciyi bıçağın ucuyla işlemeye başladı. Bir yandan da kendini övüyordu. Dilencilerin serserilerin bütün sanatında ustayımdır diyordu. Kilitleri bir çiviyle açmasını, kötü bir bıçakla tahtadan heykeller yapmasını iyi bilirim. Başı belirmeye başlıyordu heykelciğin. Zayıf bir kadın yüzüydü bu, ağlıyordu. Colette bu heykelcikte insanın sefaletini anlatmak istiyordu ama eski zaman insanlarının sertlik ve iyilikle karışık bir dünyada gördükleri gibi basit ve dokunaklı değil, alabildiğine çirkin, boyalarla maskeli bir dünyada Fransız devriminden doğmuş, özgür düşünceli burjuvaların, yurtsever askerlerin getirdiği o dört dörtlük çirkinliğin içinde anlatmak istiyordu. Ona göre şimdiki yönetim ikiyüzlülükten, zulümden başka bir şey değildi. Militarizm tüylerini ürpertiyordu. Kışla modern çağın icadıdır. 17. yüzyıldan geriye gitmez. Daha önce yalnız muhafız birlikleri vardı. Bu birliklerde paralı askerler kağıt oynar, birbirlerine Merlusin masalları anlatırlardı. 14. Louis Konvansiyon'un ve Bonaparte'ın habercisidir. Ama herkesin zorunlu asker olmasını gerektiren karar alınalı beri bıçak kemiğe dayandı. Öldürmeyi insanlar için bir zorunluluk durumuna getirmeleri imparatorların, cumhuriyetlerin yüz karasıdır. Katmerli bir cinayettir. Barbar diye adlandırılan çağlarda şehirler, prensler, aklı başında, ihtiyatlı, düşünceli insanlar saydıkları paralı askerlerin ellerine bırakırlardı savunmalarını. Büyük bir savaşta ölü sayısı kimi zaman 5'i 6'yı geçmezdi. Şövalyeler savaşa giderdi ama hiç değilse buna zorlanmazlardı. Zevkleri için öldürtürlerdi kendilerini. Saint Louis zamanında bir bilgeyi, bir düşünce adamını savaşa yollamak hiç kimsenin aklından geçmezdi. Çiftçiyi askerlik hizmeti yaptırmak için tarlasından çekip aldıkları da olmazdı. Şimdi ise askerlik zavallı köylünün görevi oldu. Akşamın altın rengi sessizliğinde, bacasından dumanlar tüten evinden, öküzlerin otladığı otubol verimli çayırlardan, tarlalardan, babadan kalma korulardan sürüyorlar zavallıyı. Köhne bir kışla avlusunda çok düzenli bir biçimde insan öldürmeyi öğretiyorlar ona. Tehdit ediyorlar, hakaret ediyorlar, hapse atıyorlar. Sonra ona bunun bir onur olduğunu söylüyorlar. Bu yolla onurlandırmak istemeyince de kurşuna diziyorlar. O da boyun eğiyor çünkü korkuyor. Çünkü evcil hayvanların en yumuşak başlısı, en güleci, en söz dinleyeni o. Askeriz biz Fransa'da, bir de vatandaşız. Başka bir gurur nedeni de vatandaş olmak. Yoksullar için vatandaşlık, zenginlerin güçlerini, başıboşluklarını, tembelliklerini sürdürtmekten başka bir şey değil. Köprü hatlarında yatmayı, sokaklarda dilenmeyi, ekmek çalmayı yoksula yasak ettiği gibi, zengine de yasak eden yasaların görkemli eşitliği karşısında çalışmak zorundalar. Devrimin iyiliklerinden biri de bu. Bu devrim deliler ve budalılar tarafından ulusal serveti yutanların yararına yapıldığından, üç kağıtçı köylülerle tefeci burjuvaların zenginleşmesi sonucunu getirdiğinden, eşitlik adı altında zenginliğin imparatorluğunu yükseltti. Fransa'yı para babalarına teslim etti. Bu adamlar da 100 yıldır sömürüyorlar Fransa'yı. Fransa'nın efendileri onlar. Acınacak, zavallı, sefil, perişan insanlardan oluşan hükümet müsveddesi bankerlerin avucundadır. Yüzyıllardan beri bu zehirlenmiş memlekette yoksulları seven kimse toplum düşmanı sayılır. Sefillerden oluştuğu söylenen bir insan tehlikeli bir kimsedir. Üzülme, merhamet duygusuna karşı yasalar bile hazırlandı. Şu benim söylediklerim basılmaz. Soğuk güneşin altında, boz topraklı tarlalar, kışın soyulan ağaçların mor demetleri, gümüş rengi ırmakların kıyısında söğüt dizileri geçiyor. Colette coştukça coşuyor, bıçağını havada sallıyordu. Bastonunun ucunda oyduğu yüze acıyarak baktı. ''İşte sen de çıktın ortaya zavallı insanoğlu'' dedi. ''Zayıfsın ağlamaklısın. Utançtan, düşkünlükten, şaşkına dönmüşsün. Efendilerin, yani askerler, zenginler bu hale düşürdüler işte seni. Madame Marmet'in genç, sevimli bir yeğeni vardı. Mesleğine bağlı bir topçu yüzbaşısıydı. Madame Marmet, Colette şiddetle orduya saldırınca üzüldü. Madame Martin bu sözlerde eğlenceli bir hayal oyunundan başka bir şey görmüyordu. Colette'in görüşleri tüylerini ürpertmiyordu onun, hiçbir şeyden korkusu yoktu ama biraz saçma buluyordu bu sözleri. Geçmişin şimdiki zamandan daha iyi olabileceğini düşünemiyordu. İnsanlar şimdi nasıllarsa hep öyleydiler bence Monsieur Colette. Bencil, sert, acımasız, cimri. Öyle sanıyorum ki zavallılara karşı yasalar, gelenekler her zaman sertti, acımasızdı. La Roche'la Dijon arasında vagon restoranda öğle yemeklerini yediler. Colette piposu, Benedict'in kadehi ve öfkeli ruhuyla baş başa bıraktılar. Madame Marmet kompartımana gelince durgun bir sevgiyle yitirdiği kocasından söz etti. Kocası severek almıştı onu. Çok güzel şiirler yazmıştı onun için. O da bunları saklamıştı. Hiç kimseye göstermezdi. Adamcağız çok canlı ve neşeliydi. Çalışmaktan yorgun düşmüş, hastalıktan zayıflamış durumunu görenler gözlerine inanamazlardı. Kalbinden rahatsız olduğu için yatamazdı. Koltuğunda küçük bir masanın üzerindeki kitaplarıyla baş başa geçirirdi geceyi. Ölümünden 2 saat önce bile kitap okumaya çalışmıştı. İyiydi, şefkatliydi. Acı çektiği zaman bile bütün tatlılığını sürdürmüştü. Madame Martin daha uygun bir söz bulamadığı için uzun mutlu yıllar geçirmişsiniz. Bu yılların anısını saklıyorsunuz. Dünyada bir mutluluk sayılır bu da dedi. Ama Madame Marmet içini çekti, sakin alnının üstünden bir bulut geçti. Evet dedi. Louise insanların da kocaların da en iyisiydi. Gene de çok çektirdi bana. Bir kusuru vardı yalnız ama bunun acısını çok çektim. Kıskançtı. Öyle iyi, öyle şefkatli, öyle cömert olan bu adamı, bu korkunç tutkusu haksız, acımasız, sert bir insan yapıyordu. İnanın ki davranışımda da kuşku uyandıracak hiçbir şey yoktu. Hoppa bir kadın değildim. Ama gençtim, tazeydim, güzel de sayılabilirdim. Ama ona bu kadarı yeterdi. Tek başıma sokağa çıkmama engel olur, kendisi yokken eve konuk almamı yasak ederdi. Birlikte bir baloya giderken daha arabadayken çıkaracağı kavgaları düşünür, tir tir titrerdim. Sonra içini çekti. Dansı çok severdim, orası doğru diye ekledi. Ama danstan vazgeçmek zorunda kaldım çünkü çok acı çekiyordu. Kontes Martin şaşkınlığını gizleyemiyordu. O Marmet'i akça pakça, şişman, yumuşacık karısı ile bronz ve altın miğferli Etrusk savaşçısı arasında biraz gülünç, çekingen, içine kapanık yaşlı bir bey olarak düşünmüştü hep. Ama iyi yürekli dul, kendisi 53, kocası 55 yaşındayken bile Louise'in ilk günlerdeki gibi kıskanç olduğunu söylerdi. Teres, Robert'in kıskançlık edip canını hiç sıkmadığını düşündü. Bu onun inceliğini, zevkini, güvenini mi gösterirdi, yoksa onun için acı çekecek derecede sevmiyor muydu, bilmiyordu. Bilmeye çalışmak da gelmiyordu içinden. Ruhunun çekmecelerini karıştırmak gerekirdi ama o bu çekmeceleri açmak istemiyordu. Hiç önemsemeden, sevilmek isteriz ama sevdikleri zamanda huzurumuzu kaçırırlar, canımızı sıkarlar diye mırıldandı. Gün kitap okuyarak, düşler kurarak bitti. Colette yeniden görünmemişti. Yavaş yavaş gece indi, Daphne'nin dut ağaçlarını boz külleriyle örttü. Madame Marmet bir minder yığınına dayanır gibi kendine dayandı, sakin bir uykuya daldı. Teres ona baktı, anımsamaktan hoşlandığına göre mutlu olduğu doğru diye düşündü. Gecenin hüznü yüreğine işledi. Zeytinlikler üzerinde ay doğup da ovaların, tepelerin geçişini, mavi gölgelerin akışını görünce Teres her şeyin huzurdan, unutuştan söz edip hiç kendisinden söz etmediği bu manzaranın içinde Sen Nehri'ni, Zafer Anıtı'nı, caddelerin ışık çizgilerini, ormanın dar yollarını özledi. Orada hiç değilse ağaçlarla tozlar kendisine yabancı değildi. Birdenbire sinsice bir kabalıkla Colette vagona giriverdi. Budaklı bastonuyla silahlanmıştı. Yüzü kafası kırmızı yünlülerle vahşi hayvan postlarına sarılıydı. Neredeyse korkutmuştu onu. İstediği de buydu zaten. Sert davranışları, yabani giyinişi hep hesaplı, ölçülü biçiliydi. Çocuksu garip etkiler uyandırmaya çalışırdı durmadan. Ürpertici görünmekten hoşlanırdı. Kendisi de çabuk korkuya kapılır, duyduğu korkuları duyurmaktan zevk alırdı. Az önce koridorun sonunda tek başına piposunu tüttürürken ayın kamar üzerinde bulutlar içinde koştuğunu görünce gene bu nedensiz korkulardan birine, zayıf, hayalci ve çıtkırıldım ruhunu allak bullak eden bu çocuk korkularından birine kapılmıştı. Korkusunu gidermek için gelmişti Kontes Martin'in yanına. Arles dedi. Arles'i bilir misiniz? Arı güzelliğin ta kendisi. Saint Trofim Manastırı'nın kapalı bölmesindeki güvercinleri heykellerin omuzlarına konar gördüm. Küçücük kül rengi kertenkelerin Aliskamps lahitleri üzerinde güneşte ısındıklarını gördüm. Şimdi mezarlar kiliseye giden iki yolun üzerinde sıralanır. Tekne biçimindedirler. Geceleri kimsesizlere yatak görevi yaparlar. Bir akşam Paul Arain ile dolaşırken düğün gününde ölmüş eski bir bakirenin mezarı üzerine kuru otlar seren yaşlı bir kadına rastlamıştık. İyi geceler diledik. Tanrı sesinizi duysun ama kör olası yazgı bu mezarın Mistral yelinden dana açık olmasını istemiş. Öbür yanından açık olsaydı Kraliçe Jean gibi yatardım diye cevaplamıştı. Teres hiç cevap vermedi, sızmıştı. Colette geceliğin serinliği içinde ölüm korkusuyla titredi. 8. Miss Bell, Kontes Martin Belem ile Madame Marmet'i kendi sürdüğü atlı İngiliz arabasıyla tepenin eğimli yollarından geçirerek Floransa yarından Fiesole'deki evine getirmişti. Evi pembeydi, bahçe parmaklıklarından bir sargıyla taçlanmıştı ve eşsiz kente bakmaktaydı. Oda hizmetçisi yüklerle arkadan geliyordu. Colette, Miss Bell'in yardımıyla bir kilise kutsal eşyalar koruyucusundan dul kalmış bir kadının Fiesole Katedrali'nin gölgesindeki evine yerleştirilmişti ancak akşam yemeklerinde onlarla bir araya gelecekti. Çirkin ama nazik, kısa saçlı, ceketli kadın şair oğlan çocuğu göğsünün üstünde bir erkek gömleği, azıcık kalçasıyla oldukça sevimli, Fransız dostlarını zevkinin ateşliğince özelliklerini yansıtan evinde debdebeli biçimde ağırlıyordu. Salonun duvarlarında solgun benizli, uzun elli siyana bakireleri meleklerin, aile büyüklerinin, ermişlerin ortasında üç parçalı tabloların güzel, yaldızlı mimarisi içinde huzurlu, sakin, hüküm sürmekteydiler. Bir heykel ayaklığı üzerinde, giysisi saçlarından ibaret, zayıflığı, kocamışlığı, tüyler ürperten bir Magdalene, Pistoia yolunun güneşlerden, karlardan yanmış dilenci kadını ayakta duruyordu. Donatello'nun bilinmedik bir öncüsü, dokunaklı ve korkunç bir sadakatle kil üzerine kopya etmişti onu. Dört bir yanda ise Miss Bell'in armaları, irili ufaklı çanlar. En büyüklerinin tepeleri odanın köşelerine kadar yükseliyordu. Başka çanlar birbirlerine dokunarak duvarların dibinde zincirler gibi uzayıp gidiyorlardı. Daha küçükler kornişler boyunca koşmadaydı. Sobanın, sandıkların, dolapların üzerinde sürü sürü çanlar vardı. Camekanlar da gümüşten, altın yaldızlı gümüşten çanlarla doluydu. Üzerlerine Floransa zambağı işlenmiş iri, bronz çanlar, geniş kabarık bir giysi giymiş bir kadın şeklinde yapılmış 16. yüzyıl çıngırakları, Saint Louis zamanında kiliselerde çalınan, simgesel hayvanlarla, yapraklarla kaplı oymalı çıngıraklar, kulpu küçük bir heykelcikten 17. yüzyıl masa çıngırakları, rutli vadilerdeki ineklerin düz ve tiz sesli çıngırakları, bir geyik boynuzuyla gevşek gevşek çalan Hindu çanları, silindir biçimli Çin çanları, hepsi de bu çıtı pıtı Miss Bell'in büyülü çağrısına uymuş, bütün ülkelerden, bütün çağlardan gelip burada toplanmışlardı. ''Konuşan silahlarıma mı bakıyorsunuz?'' dedi Madame Martin'e. ''Sanırım bütün bu Miss Bell'ler buradan hoşnutlar. Bir gün hep birden türkü söylemeye başlarlarsa pek şaşmam. Ama hepsine aynı derecede hayranlık duyulmamalı. En saf, en ateşli övgüleri şuna saklamalı bence.'' Sonra koyu renk üzeri boş bir çana parmağıyla vurdu, çan ince bir ses çıkardı. 5. yüzyıldan kalma bir ermiş köylü kadındır bu diye sürdürdü sözlerini. Başlarımızın üzerindeki gökyüzüne ilk türküyü söylettiren ermiş, Pauline Denol'un manevi kızıdır. Kampanya Tuncu diye adlandırılan ender bulunur bir madendir. Pek yakında bunun yanında çok sevimli bir Floransalıyı, çanların kraliçesini göstereceğim size. Gelecek ama bu sudan şeylerle sizi sıkıyorum darling. Madame Marmetçi'yi de sıkıyorum. Kötü bir şey bu. Onları odalarına götürdü. Bir saat sonra Madame Martin dinlenmiş, rahat ipekler danteller içinde taptaze taraçaya indi. Burada Miss Bell kendisini bekliyordu. Henüz zayıf ama daha şimdiden cömert, güneş ışığının ılıttığı nemli havada baharın kaygılı yumuşaklığı esiyordu. Teres, dirseklerini korkuluğa dayamış, ışığın içinde gözlerini yıkıyordu. Ayakları dibinde kara serviler yükseliyor, yamaçların üzerinde zeytin ağaçları köpürüyordu. Vadinin çukurunda Floransa'nın kubbeleri, kuleleri, sayısız kırmızı çatıları uzanıyor, aralarında Arno'nun kavisli çizgisi güç belli oluyordu. Ötede masmavi tepeler uzanıyordu. Teres ilk yolculuklarından birinde gezdiği Boboli bahçelerini, pek sevemediği Kaskina'yı, Pitti Sarayı'nı, Santa Maria del Fiore'yi bulmaya çalışıyordu. Sonra gökyüzünün sevimli sonsuzluğu çekti onu, bulutlarda akıp giden şekilleri izledi. Uzun bir sessizlikten sonra Vivian Bell elini ufka doğru uzattı. Darling, anlatamam, beceremem anlatmasını ama bakın darling, bir daha bakın. Gördüğünüz şey dünyada biriciktir. Doğa hiçbir yerde böylesine zarif, böylesine ince değildir. Floransa tepelerini yapan tanrı bir sanatçıydı. Ah ah, ya cevahirciydi, ya madalyon oyucusu, ya heykeltıraş, ya bronz dökücüsü, ya da bir ressam. Bir Floransalıydı yani. Dünyada yalnızca bunu yaptı darling. Dünyanın geri kalanı ise daha kaba bir elden çıktı. Bu denli kusursuz olmayan bir işçilikten doğdu. Böylesine sağlam, böylesine arı bir rölyefi olan şu menekşe rengi San Miniato tepesiyle bir Mont Blanc nasıl olur da aynı yaradanın yapıtı olabilir? Olacak şey değil. Bu manzarada eski bir madalyonun değerli bir resmin güzelliği var darling. Kusursuz, ölçülü bir sanat yapıtı. İşte anlatamadığım, anlayamadığım bir şey daha. Gerçek mi? Gerçek bir başka şey daha. Bu memlekette kendimi yarı canlı, yarı ölü, çok soylu, çok üzünlü, çok hoş bir halde buluyorum. Siz de kendinizi benim gibi hissedeceksiniz darling. Bakın, uzun uzun bakın. Floransa'yı çevreleyen tepelerin elemini keşfedecek, ölüler aleminden nefis bir hüznün yükseldiğini göreceksiniz. Güneş ufka doğru yaklaşıyordu. Gökte bulutlar tutuşurken tepelerin dorukları birbiri ardından sönüyordu. Madame Marmet hapşırdı. Misper şallar getirtti. Akşamların serin ve sinsi olduklarını haber verdi Fransızlara. Sonra birden darling dedi, Monsieur Jacques Descartes'ı tanır mısınız? Önümüzdeki hafta Floransa'da olacağını yazmış bana. Monsieur Jacques Descartes'ı sizinle şehrimizde buluşacağına sevindim. Bizimle kiliselere, müzelere gelir. İyi bir rehber olur bize. Güzel şeylerden anlar çünkü. Çok sever bunları. Müthiş, doyumsuz bir heykeltıraşlık yeteneği var. Heykellerine, madalyonlarına İngiltere'de, Fransa'da olduğundan daha büyük bir hayranlık duyulur. Ah, Monsieur Jacques Descartes sizinle Floransa'da bir araya geleceği için öylesine memnun ki darling. 9. Ertesi gün Santa Maria Novella'dan çıkmışlar, eski sirklere benzesin diye uçlarına mermerden iki sınır taşı dikilmiş alandan geçiyorlardı ki Madame Marmet Kontes Martin'e bakın Monsieur Colette galiba dedi. Colette bir kunduracı dükkanında oturmuş, elinde piposu, elleri kollarıyla bir takım tempolu hareketler yapmakta, şiir okur gibiydi. Floransalı kunduracı bir yandan hızını işletiyor, bir yandan da tatlı bir gülümsemeyle dinliyordu. Ufak tefek, dazlak bir adamdı. Felemenk ressamlarının yapıtlarında sık görülen erkek tiplerini andırıyordu. Tezgahın üstünde ağaç kalıplar, çiviler, meşin parçaları, yuvarlak mum parçaları arasında bir fesleğenin yeşil yuvarlak dalları uzanıyordu. Kopmuş bir ayağının yerine kibrit çöpü takılmış bir serçe, yaşlı adamın başı omuzları üzerinde keyifle sıçrıyordu. Madame Martin bu sahneyi görünce pek keyiflenmişti. Şarkı söyler gibi tatlı tatlı konuşan Colette eşikten seslendi. Kendisiyle birlikte İspanyol kapellasını görmeye ne diye gelmediğini sordu. Colette ayağa kalktı. Siz boş görüntülerle uğraşıyorsunuz, bense hayatın gerçeğin içinde kalıyorum diye yanıtladı. Kunduracı tamircisinin elini sıktı. İki hanımın peşi sıra geldi ama bir an ışıkta durdurdu onları. Santa Maria Novella'ya giderken bu yaşlı adamı gördüm dedi. Dizlerinin arasında kalıbını bir mengene gibi sıkmış kaba kunduralar dikiyordu. Sade, iyi bir adam olduğunu sezdim. Ona İtalyanca, babacığım benimle bir kadeh Chianti şarabı içmek ister misiniz dedim. Kabul etti. Şarap ve bardak bulmaya gitti. Ben de dükkanını bekledim. Colette sobanın üstündeki şişeyle iki bardağı gösterdi. Dükkana geri döndük, içtik. Karanlık güzel şeyler söyledim. Seslerin tatlılığıyla büyüledim onu. Gene geleceğim dükkanına. Kundura yapmasını, arzuları bastırarak yaşamasını öğreneceğim. Bundan sonra keder meder kalmayacak bende. Çünkü yalnız arzu ile başıboşluk kederlendirir insanı. Kontes Martin gülümsedi. Monsieur Colette, ben hiçbir şey arzulamadığım halde gene de keyifli değilim dedi. Ben de kundura mı yapmalıyım? Colette ciddi ciddi karşılık verdi. Onun sırası gelmedi daha. Oricelleri bahçelerine gelmişlerdi. Madame Marmet bir bankın üzerine bıraktı kendini. Santa Maria Novella'da Cirlandia'nın huzur verici fresklerini, koro bölmelerini, Cimabue'nin vermemini, manastırın resimlerini incelemişti. İtalyan sanatını çok sevdiğini söylenen kocasının anısına saygı gereği büyük bir dikkatle yapmıştı bu işi. Yorgundu, Colette yanına oturdu. Madam dedi, papa giysilerini Worth'te diktiriyormuş. Bunun doğru olup olmadığını söyleyebilir misiniz bana? Madame Marmet buna inanmıyordu ama Colette kahvelerde böyle söylendiğini duymuştu. Madame Martin, Colette'in hem Katolik hem sosyalist olmakla beraber Cumhuriyet dostu bir papadan söz ederken pek saygı göstermemesine şaşmıştı. Ama Colette 13. Leo'yu pek sevmezdi. Kralların bilgeliği uzun ömürlü değildir dedi. Kilisenin kurtuluşu 13. Leon'un da inandığı ve dilediği gibi İtalyan Cumhuriyeti'nden gelecek ama kilisenin kurtuluşu o dindar Machiavelli'nin düşündüğü gibi olmayacak. Devrim, baba mirasının kalıntılarıyla adaletsizce alınmış son kuruşlarını da yitirtecek babaya. İşte kurtuluş da bu olacak. Soyulmuş, yoksul papa güçlenecek. Dünyayı sarsacak. Pierre, Lin, Clet, Anaclet, Clement dünyanın çehresini değiştirmiş olan eski zamanların bu alçak gönüllüleri, canileri, ermişleri yeniden çıkacak ortaya. Yarın olmayacak bir şey gerçekleşir de Pierre'in makamına gerçek bir piskopos, gerçek bir Hristiyan oturursa hemen gidip bulurum onu ve şunları söylerim. Altın bir mezar içinde diri diri kefenlenmiş bir ihtiyar olmayın. Odacılarınızı, soylu muhafızlarınızı, kardinallerinizi bırakın. Sarayınızı, güç gösterilerinizi bırakın. Gelin koluma girin, ulus ulus dolaşalım, ekmek dilenelim. Paçavralar içinde yoksul, hasta, can çekişir bir durumda kendinizde İsa'nın imgesini göstererek yollar boyunca dolaşın. Zenginlerin takviy için ekmeğimi dileniyorum deyin. Kentlere girin, kapı kapı dolaşın, yüce bir sersemlikle bağırın. Alçak gönüllü olun, yumuşak olun, yoksul olun. Kara kentlerde, pis batakhanelerde, kışlalarda barış ve merhameti muştulayın. Sizi küçümseyecekler, taşlayacaklar, jandarmalar hapishaneye sürükleyecek sizi. Güçlüler için olduğu kadar alçak gönüllüler için, zenginler için olduğu kadar yoksullar için de bir alay konusu, bir tiksinti, bir acıma konusu olacaksınız. Papazlarınız sizi makamınızdan edecekler, size karşı birini çıkaracaklar ortaya. Herkes deli olduğunuzu söyleyecek. Onların sözlerini doğrulamanız, deli olmanız gerek. Dünyayı deliler kurtarmıştır. İnsanlar başınıza dikenlerden bir taç, elinize kamıştan bir asa verecekler. Yüzünüze tükürecekler ama sizi İsa gibi, gerçek kral gibi gösteren işaretler de bunlar olacak. Yeryüzündeki tanrı diyarı olan Hristiyan sosyalizmini bu yollardan geçerek kuracaksınız. Colette bunları söyledikten sonra içinden bir saman çöpü geçen şu uzun eğri büğrü İtalyan sigaralarından bir tane yaktı. Pis kokulu dumanından birkaç soluk çekti, sonra sakin sakin sürdürdü sözlerini. Bu üstelik kolay da olurdu. Benden her şeyi esirgeyebilirler ama durumlar hakkında apaçık bir görüşe sahip olmamı hayır. Ah Madame Marmite, bu dünyada en büyük işleri hep delilerin başardığını, ne derece gerçek olduğunu hiçbir zaman bilmeyeceksiniz. Assisi'li Aziz Francesco aklı başında bir adam olsaydı, halkların serinlemesi için yeryüzüne merhametin kaynaklardan fışkıran sularını, aşkın bütün hoş kokularını boşaltır mıydı sanırsınız Madame Martin? Bilmem diye yanıtladı Madame Martin ama aklı başında insanlar her zaman can sıkıcı geldi bana. Bunu size söyleyebilirim Monsieur Colette. Tepeye çıkan tramvayla Fiesole döndüler. Yağmur başladı, Madame Marmite uyuyakaldı, Colette sızlandı. Bütün ağrıları geri gelip hep birden üzerine çullandılar. Havanın nemi dizlerine sızıveriyor, bacaklarını bükemiyordu. Evvelsi gün garla Fiesole arasındaki yolda yitirilen çanta bulunamıyordu. Bu da onulmaz bir felaketti. Bir Paris dergisi şiirlerinden birini baskı yanlışlarıyla yayımlamıştı. Afrodit'in istiridyesi ve okunmuş su çanağı yerine Afrodit'in kutsal çanağı, kutsal su istiridyesi biçiminde. İnsanları da, olayları da kendisine düşman ve uğursuz olmakla suçladı. Çocuksu, saçma, çekilmez bir havaya girdi. Colette, yağmur da Madame Martin'i kederlenmişti. Yokuş hiç bitmeyecekmiş gibi geliyordu ona. Çanlar evine dönüldüğünde Miss Bell salondaydı. Geceleyin bulduğu dizeleri Aldes İtalyan'dan çıkmış bir yazı ve altın rengi mürekkeple bir parşömen kağıdına geçiriyordu. Dostu gelince pırıl pırıl gözlerle aydınlanıp yanan küçük çirkin başını kaldırdı. "Darling, size Prens Albertina Lille'yi takdim edeyim," dedi. Prens sobanın karşısında sık ve kara sakalıyla güçlenen genç bir tanrı güzelliğindeydi. Selam verdi. Bu duygu yüreklerimize önceden yerleşmemiş olsaydı, Madame bize Fransa'yı sevdirirdi, dedi. Kontes Colette, yazdığı dizeleri okumasını rica ettiler Miss Bell'den. François Villon'dan sonra en çok beğendiği Fransız şairine, bir yabancı olmasından gelen belirsiz ölçülerini dinleteceği için önceden özür diledi, sonra o güzel ıslıklı kuş sesiyle okumaya başladı. Eğmiş başını bir kaynak kayaların dibinde, bir naidede misali gülen şakıyan, çırpıp senin kollarını Arno'ya uçtuğu zaman, yüzüklerini değiş tokuş etti iki güzel genç çocuk. Sevmenin mutluluğu akardı göğüslerinden, tepelerin yamaçlarından gelen aşağı akan seller gibi. Gemma'ydı kızın adı, ya sevgilisi, geldi geçti o kadar hikayeci. Oğlana bir ad bulamadı hiçbiri. Günahsız çocuklar gündüzün dudak dudağı, kekiklerden yapılma yaban yataklarında zanaatkarlarla kalkıp yorgun argın oturdular mı ıhlamurlar altına akşamleyin, ıhlamurlar altında vururlardı kente doğru şaşkın. Yüzlerine bakan mı var içindeki gücündeki kalabalıkta? Mutluluklarından sık sık gözyaşı dökerlerdi. Anlamışlardı, yaşamak kendilerine göre değildi. İşte bu çayırda sevinçten paramparçaydılar. Yeşil kara ağaçtılar, eğrilen bağdılar. İnleyen dallarını bükerlerdi göğün altında. Yaban bir bitki yükselirdi, kan çiçekli bu çayırda. Yaprakları solgun mızraklara benzerdi. Onlara çobanlar suskunluk bitkisi derlerdi. Gemma biliyordu, biliyordu bunu. Tanrısal uyku, ebedi istirahat ve sonsuz düş. Bu bitkiyi dişleyince gelecekti biliyordu. Bir gün uzanmıştı bir ağaçın altına ve gülüyordu. Bir yaprak koydu sevgilinin dudağına, sevdiği mutlu, ebedi uykuya dalıp gittiğinde. O da ısırdı sevgilisinin yaprağını, kendinden geçerek düştü sevgilisinin yanına. Akşam güvercinler gelir üzerlerinde inler, bulandırmaz aşıkların uykusunu hiçbir şey. Çok güzel dedi Colette. Tülü sisleriyle hafifçe örtülü bir İtalya var bu şiirde. Evet güzel dedi Kontes Martin ama sevgili Vivian, güzel günahsızlarınız niçin ölmek istiyorlardı? Ah darling, olabildiğince mutlu buluyorlardı kendilerini. Arzulayacakları hiçbir şey kalmamıştı artık. Umut kırıcıydı bu darling, umut kırıcı. Bunu nasıl anlamazsınız? Peki biz yaşıyorsak eğer, hala umut ettiğimiz için mi yaşıyoruz sanıyorsunuz? Ya, evet darling, yarının beklentisi içinde yaşıyoruz. Periler padişahı, yarının o mavili siyahlı çiçeklerle, gözyaşlarıyla benekli cübbesi içinde getireceği şeylerin beklentisi içinde yaşıyoruz. Ah, bright night tomorrow. 10. Akşam yemeği için giyinmişlerdi. Salonda Miss Bell, Leonardo taklidi devler çiziyordu. Sonra konuşacaklarından, garip ritimler içinde düşünceler belirteceklerinden kuşkusu yoktu. Neler söyleyeceklerini bilmek için yaratıyordu onları. Onları dinleyecekti. Çoğu zaman böyle buluyordu dizelerini. Prens Albertinelli piyanosunun başında bir Sicilya şarkısı O Lola'yı mırıldanıyordu. Parmakları gevşek gevşek tuşlara dokunuyordu. Colette her zamankinden de sertti. Giysilerini kendi eliyle onarmak için iğne iplik istiyordu. 30 yıldır cebinde taşıdığı gösterişsiz bir dikiş kutusunu yitirdiği için oflayıp pufluyordu. Tatlı anılarından, ondan aldığı öğütlerin gücünden ötürü kendisi için pek değerliydi bu dikiş kutusu. Onu dinsiz bir pitti salonunda yitirdiğini düşünüyordu. Bu yüzden meclislerde bütün İtalyan ressamlarına da kızıyordu. Miss Bell'e kötü kötü baktı, ben şiirlerimi giysilerimi dikerken kurarım dedi. Ellerimi çalıştırmaktan hoşlanırım, odamı süpürürken kendi kendime ezgiler söylerim. Bunun için bu ezgiler benimkilerden daha güzel olan ama daha doğal olmayan yedi eski köylü ve sanatkar ezgileri gibi insanların yüreğine işlemiştir. Kendime kendimden başka uşak istememek gibi bir gururum vardır benim. Kilise kutsal eşyaları muhafızının karısı söküğümü dikmek istedi, izin vermedim. Soylu bir özgürlükle yapabileceğimiz işleri bayağı bir biçimde başkalarına yaptırtmak iyi bir şey değil. Prens uyuşuk müziği uyuşuk uyuşuk çalıyordu. 8 gündür Madame Marmette'le müzeleri kiliseleri dolaşan Teres, Madame Marmette'in eski ressamların yapıtlarındaki yüzlerle tanıdığı kimseler arasında durmamacasına benzerlikler bularak verdiği can sıkıntısını düşünüyordu şimdi. O sabah Riccardi sarayında yalnızca Benozzo Gozzolini'nin freskleri üzerinde Monsieur Garain'i, Monsieur Lagrange'ı, Monsieur Schumoll'u, Prenses Senieven'i, at üstündeki Monsieur Renan'ı tanımıştı. Her yerde Monsieur Renan'ı karşısında bulması kendisini de ürkütüyordu. Bütün sözlerini kolay bir el çabukluğuyla kendi küçük akademi üyeleri çevresine, seçkin çevre insanlarına getiriyor, dostunu çileden çıkarıyordu. Yumuşak bir sesle sözü, enstitünün genel oturumlarına, Sorbon'daki derslere, seçkin çevre düşkünü, spiritüalist filozofların parladığı akşam toplantılarına getiriyordu. Kadınlara gelince ona göre hepsi hoş, hepsi kusursuzdu. Hepsine de akşam yemeğine giderdi. Teres düşünüyordu. Bu Madame Marmette'cik fazla ihtiyatlı. Artık canımı sıkıyor. Onu Fiesole'de bırakmayı, kiliselere yalnız başına gitmeyi kuruyordu. İçinden Lemenil'den öğrendiği sözcüğü kullanarak Madame Marmette'i ekeceğim dedi kendi kendine. Uzun boylu dinç bir yaşlı adam girdi salona. Boyalı bıyıkları, ak keçi sakalıyla askerlere benziyordu. Ama gözlüğünün arkasındaki bakışları bilimle şehvet içinde yıpranmış gözlerin tatlılığını yansıtmaktan geri durmuyordu. Bir Floransalıydı bu. Eskiden kadınları hayran bırakmış, şimdi de Toskana'da, Emilia'da tarım üzerine incelemeleriyle ün salmış, Miss Bell ile prensin dostu Profesör Aldrich'ydi. Kontes Martin hemen hoşlandı ondan. İtalya'daki köy hayatı üzerinde yeterli bilgisi yoktu ama gene de profesöre yöntemleri ve elde ettiği sonuçlar hakkında sorular sordu. Profesör ihtiyatlı ama enerji dolu anlatıyordu. Toprak da kadınlar gibidir dedi. Kendisine karşı ne sert ne de çekingen davranılsın ister. Bütün çan kulelerinde çalınan Ave Maria gökyüzünü uçsuz bucaksız bir dinsel ezgiye dönüştürüyordu. Darling dedi Miss Bell, akşamları Floransa havasının çan seslerini ne güzel yaydığını, baştan başa bu seslerle gümüşlendiğini fark ediyor musunuz? Ne tuhaf dedi Colette, sanki bekler gibi bir halimiz var. Vivian Bell gerçekten de beklediklerini, beklenenin Monsieur Descartes olduğunu söyledi. Biraz gecikmişti, treni kaçırmış olmasından korkuyordu. Colette Madame Marmet'e yaklaştı, ciddi. Madame Marmet bir kapıya boyanmış tahtadan, sıradan bir kapıya, sizinki gibi sanırım sizinki de farklı değildir. Benimki gibi, şu kapı gibi bir kapıya ya da başka bir kapıya her an bir konuk gelebileceğini düşüncesinin ürpertisine, dehşetine kapılmadan bakabilir misiniz dedi. Evlerimizin kapısı sonsuza açılır Madame Marmet. Bunu hiç düşünmüş müydünüz? Bir insan görünüşü altında, bildik bir yüzle, orta malı bayağı giysiler içinde evimize giren adamın ya da kadının gerçek adını bilir misiniz hiç? Kendisi odasında kapalı olduğu zaman korkudan saçları diken diken olmadan bakamazdı aynaya. Ama Madame Marmet salonun kapısı açıldığında hiç korkmadan bakardı. Evine gelenlerin hepsinin adını bilirdi. Hepsi de hoş insanlardı. Colette ona hüzünle baktı, başını salladı. Madame Marmet, yeryüzü adlarıyla andıklarımızın başka bir adları daha vardır dedi. Bilmediğiniz adları, gerçek adları. Madame Martin, felaketin insanların evine girmek için eşikten geçmeye gereksinimi olup olmadığını sordu Colette. Çok akıllıdır, çok beceriklidir. Pencereden girer, duvarlardan geçer, her zaman görünmez ama her zaman hazırdır. Bu kötü konuğun gelişinde zavallı kapıların hiçbir suçu yoktur. Colette, felaketin ziyaretine gelişine kötü dememesini söyledi Madame Martin'e, sesi sertti. Felaket en büyük efendimiz, en büyük dostumuz dedi. Yaşamın anlamını o öğretir bize. Hanımlar, acı çektiğiniz zaman bilinmesi gerekeni bilecek, inanılması gerekene inanacak, yapılması gerekeni yapacak, nasıl olmak gerekiyorsa öyle olacaksınız. Hazın kovalamış olduğu sevinci yeniden duyacaksınız. Sevinç çekingendir, eğlencelerden hiç hoşlanmaz. Prens Albertinelli, Miss Bell ile iki Fransız dostunun mükemmel olmak için dert acı çekmeye gereksinimleri olmadığını, acı çekerek kusursuzlaşma düşüncesinin güzel İtalya göğüne hiç yakışmayan barbar bir acımasızlık olduğunu söyledi. Sonra konuşmanın cansızlığı içinde aynı tarzda bir travatör havasına kaymaktan korkarak ihtiyatlı, zarif ve bayağı Sicilya'nın ezgilerini aramaya koyuldu. Vivian Bell, yarattığı devlere alçak sesle sorular soruyor, saçma ve alaycı yanıtlarından yakınıyordu. Şu sırada duvar halılarının resimlerini dinlemek isterdim diyordu. Kendileri gibi solmuş, eski değerli şeyler söylerlerdi belki. Yakışıklı prens şimdi melodinin akıntısına kapılmış şarkıya başlamıştı. Sesi yayılıyor, tavus kuşu kuyruğu gibi kabarıyor, kurum satıyor, sonra baygın ah ahlar arasında ölüyordu. Madame Marmet gözlerini camlı kapıya dikerek Monsieur Descartes geldi galiba dedi. Miss Bell küçük kuş çığlıklarıyla karşıladı onu. Monsieur Descartes sizi görmek için çok sabırsızlanıyorduk. Monsieur Colette kapılar aleyhine konuşuyordu. Evet, evlerin kapıları bir de felaketin pek nazik bir yaşlı centilmen olduğunu söylüyordu. Bütün bu güzel şeyleri kaçırdınız. Kendinizi beklettirdiniz Monsieur Descartes. Neden? Descartes özür diledi. Oteline gidip kendine biraz şekil düzen verecek kadar bir zaman ayırmıştı alt tarafı. Vefakar ve büyük dostunu Orsan Michel'in duvarlarındaki oyukta dokunaklı görünüşüyle bronzdan San Marco'yu selamlamaya bile gitmemişti. Bayan şairi övgüler yağdırdı. Kontes Martin'i gizlemekte güçlük çektiği bir sevinçle selamladı. Paris'ten ayrılmadan önce Debili rıhtımına sizi görmeye gittim. Fiesol'de Miss Bell'in evinde baharı beklediğinizi söylediler dedi. O zaman sizi her zamankinden de fazla sevdiğim bir ülkede bulacağım umudunu taşımaya başladım. Madame Martin önce Venedik'e uğrayıp uğramadığını, Ravenna'da aylalı imparatorçeleri, kıvılcımlar saçan hayaletleri yeniden görüp görmediğini sordu. Hayır, hiçbir yerde durmamıştı. Madame Martin hiçbir şey söylemedi. Gözlerini duvarın köşesindeki Saint Paul'in çanına dikmişti. Çana mı bakıyorsunuz? Vivian bel kağıtlarını kalemlerine attı. Yakında sizi daha çok coşturacak bir harika göreceksiniz Monsieur Descartes dedi. Küçük çanların kraliçesini ele geçirdim. Rimini'de bugün mağaza gibi kullanılan harap bir üzüm sıkma yerinde buldum. Şu yağ emmiş ve pasparlak tahtalardan almaya gitmiştim de. Aldım, kendi elimle paketlettirdim. Onu bekliyorum, artık yaşamıyorum. Göreceksiniz yuvarlak kısmında Meryem ile ermiş Ren arasında çarmıha gerilmiş bir İsa var. Sonra 1400 tarihi ile Malatesta armaları. Monsieur Descartes, kulağınız pek bende değil galiba. Can kulağıyla dinleyin beni. 1400 yılında Lorenzo Ghiberti savaştan ve vebadan kaçarken Rimini'de Paolo Malatesta'ya sığınmıştı. Hiç kuşkusuz o işlemiştir çanımın resimlerini. Gelecek hafta burada Ghiberti'nin bir yapıtını göreceksiniz. Sofranın hazır olduğunu bildirdiler. Miss Bell kendilerine İtalyan yemekleri yedireceği için konuklarından özür diledi. Aşçısı fiyasöleli bir şairdi. Sofrada önlerinde mısır yapraklarıyla sarmalanmış şişeler, o çok sevdikleri mutlu 15. yüzyıldan söz ettiler. Prens Albertinelli, evrenselliklerinden, sanatlarına aşkla bağlı oluşlarından, kendilerini yiyip bitiren dehalarından ötürü o zamanın sanatçılarını övdü. Tumturaklı bir dille, okşayıcı bir sesle konuşuyordu. Descartes de hayrandı onlara ama onun hayranlığı bir başka türlüydü. Giotto'dan Masaccio'ya kadar öylesine yürekten çalışan bu insanları gerektiği gibi övmek için övgünün alçak gönüllü ve keskin olması gerekir dedi. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.